Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bugün HTC hem pazar payı hakkında hem de yeni cihazları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bir Türkiye lansmanı gerçekleştirdi. Biz de bu videomuzda Erdi ile beraber lansman hakkında konuşacağız. Erdi, lansmana gittin.
Evet.
Hem HTC'nin yeni telefonlarını görme şansı yakaladın. Hem de HTC'nin aslında en çok önemli beklenen açıklamaları vardı. Hani pazar payı ne duruma geldi, Türkiye'de ne kadar telefon sattılar, telefon satışlarından memnunlar mı? HTC One Source'a neler oldu gibi bilgileri de ulaştın. Benim aslında ilk sormak istediğim soru, izleyicilerimiz de eminim ki bunu merak ediyorlardır. HTC One sonrasında firmada gerçekten pozitif bir hava esmeye başlamış mı? Beklentileri sağlamış mı telefon?
Evet, HTC bugün yeni telefon lansmanları yaptı, onları konuşuruz. Ama öncesinde 2013 ile ilgili bir genel değerlendirme de yaptılar. Öncelikle şunu söyleyelim, HTC Türkiye operasyon olarak HTC'nin global yapısı içerisinde büyük bir yere sahip. Zaten operasyonel bazda da Türkiye'nin rolü giderek artıyor. Bununla birlikte de HTC Türkiye ekibi 2013 yılını diğer tüm HTC operasyonlarında olduğu gibi One modelini ön plana çıkartarak, One bizim kahraman modelimiz yönünde çeşitli açıklamalar yaparak duyuruyorlar. Bugün toplantıda bu konuyla ilgili yapılan vurgu şuydu. Biz HTC One modeliyle birlikte daha önce hani ufak da olsa kaybettiğimiz bazı şeyleri, pazardaki bazı değerleri ve pazar paylarını geri kazanmaya başladık ve One modelini alan tüm kullanıcılar artık bundan sonra soranlara One modelini tavsiye etmeye başladılar. Hatta şöyle bir bilgiyi de bizimle paylaştılar ki bu yine araştırma sonuçlarına dayanan bir bilgiymiş HTC'nin yaptığı açıklamalara göre. Bugün akıllı telefon piyasasında en çok tavsiye edilen ikinci markaymış HTC. Ama altını çiziyorum, akıllı telefon piyasasında bir virgül koyduktan sonra yaptıkları ikinci açıklama da şu oldu. Android telefon pazarında da en çok tavsiye edilen ilk marka izlediler.
Yani toplam akıllı pazarı düşündüğümüzde bir elma logosu yukarıda
elma
yer alıyor.
Logosu var, evet. Yani en çok akıllı telefon söz konusu olduğunda en çok tavsiye edilen marka Apple. Android söz konusu olduğu zaman da en çok tavsiye edilen marka HTC ki tabii bu HTC'nin baz aldığı referanslara göre ortaya çıkan bir bilgi. Tabii şunu da söyleyelim. Daha önce BTK Başkanı Türkiye'yle ilgili açıklamalar yapmıştı. Türkiye'de artık akıllı telefon kullanım oranı %57'ye gelmiş durumda. Yani aptal diyebileceğimiz o basic temel telefonlar her geçen gün sayı giderek azalıyor. Türkiye pazarı da büyüyen pazar. Bu pazar içerisinde HTC satışlarını arttırmış durumda. Yüzler gülüyordu. Hallerinden memnunlar. Yeni modellerle birlikte daha güçlü pozisyona geleceklerine inançları da tam da açacağız.
Evet, zaten genel olarak hani pazar payı açıklamana baktığımızda yurt dışı ile ilgili de firmanın gitgide eski günlerine doğru dönüş sağladığını, %2'lik %3'lük farklarla da olsa artık o zirveye ulaştığı dönemleri yakalamaya başladığını görüyoruz ki büyük ihtimalle One Max gibi modeller çıktıkça veya Snapdragon 800'lü yeni model duyurduklarında belki de o tepe zamanlarındakinden daha iyilerini, daha iyi açıklamaları yapabilecekler.
Tabii şunu da söyleyelim, biliyorsun HTC yeni bir kampanyaya başladı. Here is the change denen, işte değişimin vakti, değişim zaman tarzında bir yeni bir pazarlama faaliyetine de başladılar. Orada da Robert Downey Jr. başrolde oynuyor. Bildiğimiz adam, demir adam karakteriyle özdeşleşen. Sordular hani niye böyle bir şey çalışmaya girdiniz? Zaten orada da aslında direkt ima şu şekildeydi. Dünyanın en çok kazanan aktörlerinden bir tanesi ki Forbes listesine de girmiş bir aktördür. Biz onunla beraber bir çalışma içerisine girdik dediler. Yani buradan da hani artık para kazanmaya başladık. Kazandıkça da daha fazla pazarlama faaliyeti yapacağımızın da sinyallerini verdiler.
Şimdi tabii yeni cihazlar da tanıtıldı ve hatta biz orada olmayan önemli cihazlar hakkında da bazı bilgiler edinmeyi başardık. Bu yüzden de ben küçükten büyüğe doğru gidelim diyorum. Çünkü büyük hakkındaki bilgilerimiz henüz daha böyle giriş
çok
aşamasında.
Özel aslında, çok özel aslında. Belki dünyada ilk defa söyleyebileceğimiz bazı detaylar
evet,
olabilir.
Onun için biz küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Küçük model dediğimizde de Desire 500 var. Aynen. Bugün tanıtılan modeller arasında. Desire 500 şu an aslında görüntüde de ekrana geliyor. Genel tasarımsal hatlarıyla farklı bir telefon olmuş.
Evet.
Ve donanımsal özelliklerine baktığımızda ise hani giriş seviyesi telefon pazarında önemli aktörlerden biri olmayı başarabilir gibi görünüyor.
Evet, Desire 500 Türkiye'de Eylül ayında piyasaya çıkacak bir telefon olacak. Fiyat hakkında bilgi vermediler ama bizim tahminimiz muhtemelen 700 lira ile 900 lira arasında bir bant içerisinde konumlandırılacağı yönünde. HTC'nin çünkü ürün gamında o segment için yeni bir model olmadığını görmekteyiz. Tasarım olarak benim çok hoşuma giden bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Hatta One Mini'den daha güzel geldiğini de düşünüyorum şahsen bakıldığı zaman. Malzeme kalitesi zaten HTC'den alışımız üzere daha üst segmentteki bazı telefonlardan bile daha yüksek bir malzeme kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Donanıma gelecek olursak mütevazı bir telefon. 4 çekirdekli bir işlemcisi var. HTC bu noktada da şunun altını çiziyor. Yani markalı, kendini ispatlamış firmalar arasında 4 çekirdekli en ucuz telefonlardan bir tanesini piyasaya süreceğiz diyorlar. Hani bugün bakıldığı zaman evet, General Mobile Discovery gibi bazı modelleri var ama hani küresel ölçekteki firmalar açısından değerlendirmek gerekirse kendi segmentindeki 4 çekirdekli en ucuz telefonlardan birisini ifade ediyor.
Markalı telefon diye tabir edeceğimiz telefonlar arasında böyle modeller uygun fiyatlı satılmıyorlar.
Zaten bakıldığı zaman küresel ölçekte de yavaş yavaş öyle bir akım var. Donanımı daha iyi, fiyatı biraz daha düşük cihazlar konusunda firmaların çalışmaları var. İşte en son Apple bile konuşur hale geldik ucuz iPhone sloganıyla. Desire 500'ün donanımına baktığınızda çift sim kart opsiyonu olan bir telefon aslında. Tek sim kart versiyonu da var. İşlemci tarafında Snapdragon'la kullanıyorlar. 8225Q adı verilen 4 çekirdekli bir işlemci bu. 1.2 GHz'ında çalışan. Adreno 203 grafik birimi var. Yani oyunlarda çok fazla grafik performansı beklememek gerekiyor ama cihaz 800x480 çözünürlüğüne sahip olduğu için hani daha yüksek çözünürlükteki aynı GPU'yu kullanan bazı telefonlara göre biraz daha yüksek performans sunacağını söyleyebiliriz.
Zaten Dead Trigger oynamışsın. O da kabul edilebilir bir şekilde çalışıyor telefon üstünde.
Evet, hani Dead oyunlarla ilgili olarak şunu söyleyelim. Bu cihazla ilgili olarak kurduğunuz pek çok oyun belli bir seviyede çalışacaktır ama çok yüksek oyun performansı beklememek gerekiyor. İyi olan bir şey, cihazda 1 GB bellek var. Hani HTC adına kötü olan bir şey ise daha yüksek fiyat segmentine sahip HTC One Mini'de de önemli 1 GB bellek var. Hani keşke One Mini ilk konuşulduğu gibi 1.5 GB'lık bellekle gelseydi.
Evet, Desire 500 gerçekten aslında eğer iyi bir fiyatlandırmayla piyasaya girerse giriş seviyesi telefon almak isteyen kullanıcıların tercihleri arasında önemli sıralarda yer alacak. Hı hı. Fakat burada bir diğer telefon da var ki aslında orta üst segmente hitap eden One Mini. One Mini'ye biraz değindin. One Mini'nin donanımsal özelliklerini ilk olarak ekrana getirelim. Hı hı. Çünkü bu telefon oldukça fazla merakla bekleniyordu. Hatta biz dünyadaki bazı bilgilerini ilk olarak yine buradan paylaşmıştık One Mini hakkında. Tasarımsal özelliklerini paylaştık, donanımsal özelliklerini paylaştık. Burada sürpriz 1 GB bellekle gelmesi oldu telefonun.
Aynen öyle oldu.
Çünkü Desire 500'e bakıyoruz. 1 GB bellek var. Fiyat olarak çok daha üst tarafta yer alan One Mini'ye bakıyoruz. 1 GB bellek var.
Önce hani ilk merak edilen detayı paylaşalım. Desire 500 Eylül ayında gelecekti. One Mini Ekim ayında piyasaya girecek bir model olacak. Fiyatını da söyleyelim. Hani 1000 liranın üzerinde bir fiyatlandırmayla karşı karşıya kalacağız. Muhtemelen Galaxy S4 Mini'ye yakın bir fiyatlandırma olacağını söyleyebiliriz. Dediğim gibi donanım tarafında 1 GB bellek bizim için en büyük sürprizlerden bir tanesi oldu. Çünkü biz 1.5 hatta belki 2 GB bellek olabileceğini tahmin etmiştik. Çünkü hani One modeli büyük planlar için belki aynı konfigürasyona sahip daha küçük bir cihaz olarak konumlandırılabileceğini düşünmüştük. Ama şu açıdan da bakmak gerekiyor. Bu telefon enine değil boyuna bir yapıya sahip ve Android tarafında, Android dünyasında iPhone 5 form faktörüne sahip en güncel ve donanımı belki en güçlü cihazlardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Bu açıdan da hani bakıldığı zaman HTC burada malzeme kalitesini yüksek tutarak tasarımda One'dan elde ettiği çizgileri koruyarak donanımı da biraz orta segment seviyesinde belirleyerek hani fiyat performans ve Android tarafında da iPhone 5 form faktörüne sahip olup iOS olmasın, Android olsun diyen kullanıcıları yakalamak istemiş gibi görünüyor.
Şimdi One Mini'nin tasarımsal detaylarında benim değinmek istediğim bir konu var Erdi. Hı. Telefon gerçekten iPhone gibi yani ince uzun bir telefon yapısında. Hı. Çünkü boom sound özellikle hoparlörleri altta ve üstte konumlandırıldığı için ister istemez HTC'nin telefonları biraz diğer telefonlara göre uzun oluyor. Yani. Fakat HTC One'da birçok kullanıcı kasa açıklığı diye tabir ettiği fakat tasarımın içerisinde yer alan bir olayı hata olarak değerlendirmişlerdi. Halbuki böyle bir hata yoktu biliyorsun. Hı. Kasa açıklı olarak değerlendirdi birçok kişi ama zaten montaj hattından telefonlar o şekilde çıkıyor. Evet. Yani ufak milimetrik işte 1 milimlik aşağıda 1 milimlik Mosta. Yukarıda birçok telefonda olan bir şey de bu. Hı. Hata değil, üretim bandının yapısından kaynaklı bir şey. Yani garantiye götürdüğünüzde bir değişim olmuyor o yüzden. Hı. Fakat One Mini'de bu yanlış anlaşılmaların önüne geçilsin diye HTC bu sefer etrafına bir çerçevenin plastik koruyucu geçirmiş, plastik bir çerçeve geçirmiş. Bu sefer köşeleri göremiyor kullanıcılar. Böylece içeride mi dışarıda mı diye de dert etmene gerek kalmıyor. Bu bazıları tarafından beğenilebilir. Fakat ben rengini biraz açık buldum mesela. Bu alüminyum.
Sen krem rengiymiş gibi bir
evet,
plastik
gövdeli
versiyonu. Bir hava var. HTC zaten şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki hani biz One modeli tasarım anlamında çok beğenildi. İşte bir sürü tasarım ödülü kazandı. En son EZA tarafından Avrupa'nın telefonu olarak seçildi diyorlar. Ama tasarım mükemmel değildi. Biz o tasarımdaki eksikleri kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak One Mini tasarımını ortaya çıkardık. Diyorlar ki buradaki o plastik çerçevenin nedeni de senin söylediğin o kasadaki boşluk var mı yok mu, üretim hatası var mı yok mu gibi soru işaretlerini ortadan kaldırabilmek. One Mini'nin güzel olan tarafı şu. One'a özel, yani ilk defa One'da gördüğümüz tüm teknolojileri üzerinde barındırıyor. Boom Sound var, Beats Audio var, Blink Fit var, Sensing arayüzünün en son versiyonu var, Ultra Pixel kamerası var. Yani hani One'daki özelliklerin çoğunu bu telefonda da artık aktif bir şekilde ve performans konusunda herhangi bir feragatta bulunmadan kullanabiliyoruz. Kamerasını da test ettik. Şu an istersen bazı görüntüler de ekrana gelsin hem fotoğraf hem de video olarak. Kamerada hani One'la hemen hemen aynı performansı veriyor diyebiliriz. Hatta fotoğraflar ilk bakışta ekranı daha düşük çözünürlükte olduğu için cihaz üzerine daha hoş da geliyor göz aslında.
Sanki hani böyle şey geliyor. Daha iyi bir çekim yapmış. Beyaz rengisini daha iyi ayarlamış gibi geliyor. Hı-hı. Belki de hani yeni güncellemelerle beraber zaten One'ın kamerası da biliyorsun oldukça yol aldı. Hı-hı. Fakat işte ultrapikselin 4 megapiksel çözünürlükte olmasından dolayı tek dezavantajı yakınlaştırmaya başladığımızda fotoğraflar o keskinliğini kaybetmeye başlıyor. Evet, açıkçası bu kamera dijital yakınlaştırma yapmazsanız her işinizi görebilecek kalitede fotoğraflar çıkıyor. Beyaz dengesi falan her şeyle çok iyi. Hı hı. Ama ne zaman ki crop yapıyorsunuz, işte o zaman keşke diyorsunuz 8 ultrapiksel olsaydı, ultrapiksel olacaktı.
Dışarıda ortamlarda hani muadili pek çok kameraya göre daha iyi performans verdiği ortada ama söz konusu gün ışığı fotoğrafları olunca hani 13 megapiksellik bir kameranın yanına koyduğunuzda ve crop faktörünü ele aldığınız zaman biraz görüntüde kayıplar yaşıyorsunuz açıkçası.
Ama videoya geldiğimizde ki sen bazı görüntüler de çekmişsin yolculuğun esnasında. Videoda gerçekten bence yani ultra piksel kamera Android tarafında en rakipsizlerden bir tanesi.
Evet yani kendi alanında bir önemli başarı imza attığı da gerçek. Hani HTC tarafından ama sezdiğim hava da şu. Onlar da hani bir kamera markası yaratabilir miyizin peşindeler aslında. Şimdi Beats Audio ile ses konusunda bir ilki aslında başlattılar. Ses odaklı telefon olur mu olmaz mı?
Boom Sound'la hoparlör konusunda aslında ciddi bir şekilde kalite farkını
aynen,
koydular.
Ses konusunda çok ciddi oranda yatırım yaptılar. Şimdi anladığım kadarıyla kamera konusunda da hani belki hani kim bilir belki ileride Sigma lens kullanacaklar ya da belki Tamron'un lensini kullanacaklar. Belki Schneider ya da Kazlaç kullanabilirler hani ama anladığımız kadarıyla kameraya sanki biraz daha fokus olup hani kamera tarafında da
bir marka yapmaya uğraşıyorlar.
Evet.
Ultra piksel o tarafta onları biraz zorladı.
Biraz zor çünkü insanlara anlatması çok zor. Toplantıda zaten söylediler. Ultra piksel biraz kafa karıştırır tarzında. Sonucunda 4 megapiksel ama tabii piksellerin boyutu herhangi bir kameraya göre daha büyük. Düşük ışık performansı daha iyi. Ama bakıldığı zaman işte tekniğin inince 4 megapikseli gören insan işin detayını bilmiyorsa eğer diğer tarafta muadil aynı fiyata 13 megapiksel olunca tercihini ister istemez ondan yana kullanabiliyordu. Bu arada işlemciden de bahsedelim. HTC One Mi'nde Snapdragon 400 işlemci var. 4 çekirdekli bir işlemci yine. Create 200 mimarisini kullanıyor. Yani Snapdragon 600'ün biraz daha performans anlamındaki işlemci performans anlamında zayıf versiyonu. GPU'da da Adreno 305 var. 305 de yine Adreno 320'ye göre daha düşük performans veren bir GPU. Ama
aslında
tabii,
daha düşük diyoruz ama yani %5'lik falan bir fark var.
Tabii %5'lik bir fark var.
Daha düşük derken yani %20-%30'luk bir fark yok.
Tabii atla deve kadar bir fark yok. Tabii burada da One'a göre bir avantajımız var. Ekran çözünürlüğü yine daha düşük. 720p ekran olduğu için burada GPU'daki zayıflığı bir miktar daha kompanse edebiliyor cihaz. 1800 mAh pil var. Kapağı çıkartamıyoruz. Yine ekpare bir kapak var. 16 GB yapılama birimi var. Yani 16 GB olunca ya sileceksiniz ya da başka bir türlü çözüm bulacaksınız. Ama burada HTC'den aslında İbrahim Bey'in bir altın çizdiği nokta var. Sonucunda en yeni Android cihazların hepsinde on-the-go desteği var. USB on-the-go. Hani belki insanlar uzun yolculuklarda cihazın içerisinde yerine bir USB belleğe en azından bazı filmleri ve müzikleri yükleyerek alternatif bir yöntemde oluşturabilirler.
Yani keşke bu alternatif yöntem yerine
tabii, USB kartı içine taktırdık da çalışsaydık. Daha güzel olurdu ama USB on the go desteği de var mı var. Hani en azından HTC tarafından böyle bir metot.
Çok sıkışırsanız MP3'leri veya videoları USB belleğinize koyup telefonun altından sarkacak bir şekilde birleştirebilirsiniz. Ne oldu? Hafızanız arttı olur yani. Bu şekilde değişik bir çözüm.
Evet, en azından hani 32 olsa. Çünkü 16'yı ben şahsen Android için yetersiz buluyorum. Yani bugün Real Racing 3 kuruyorsunuz, Asphalt 7 kuruyorsunuz, 5 GB gitti bakıldığı zaman.
Tabii 16'yı kabul etmek için yani benim şahsi görüşüm telefonunuzun Nexus olması lazım ki 16'yı kabul edin. Yani şunu diyeceksiniz, benim telefonum zaten Android platformun en günceli. Tamam, en güncele sahip olurken, en iyi donanımlardan bir tanesine sahip olurken doğal olarak 16 GB'da görmezden gelebiliyorum. Çünkü telefonu aynı zamanda Amerika'dan 330 dolara satın alıyorum falan diye düşüneceksin ki 16 GB kabul edilsin. Bunun haricinde 16 GB gerçekten çok düşük hafıza. Hatta geçtim. Hani 16 GB daha hala hafızası olup bir de micro SD kart desteği olan cihazları bile biz eleştiriyoruz biliyorsun.
Kesinlikle eleştiriyoruz. Burada artık gözler hani Apple'ın iPhone etkinliğine çevrilmiş durumda. Eğer iPhone 5S'de 128 GB seçeneği olursa muhtemelen herhalde Android'de 16'yı biraz daha ikinci plan itip yavaş yavaş 32'yi baz alıp üstünde
evet, minimum 128'i
gider diye tahmin ediyorum. OneMin'de dediğimiz gibi Ekim ayında gelecek. HTC hani One'ın altını doldurmaya başladı. İşte One tasarımını koruyan daha ikonik bir model olsun. Bir de tabii One'dan daha pahalı, evet, daha halice bir telefon gelecek.
Şimdi One Mini diyoruz, One'ın altına konumlandırıyoruz. Bir de One Max diyoruz, tamam, One'ın evet, üstüne konumlandırıyoruz. Fakat burada üstüne derken sakın aynı One'ın boyutlarında işte daha güçlü bir donanımlı cihaz düşünmeyin. Biliyorsunuz One X Plus'ta One X'in aynı özellikleri korundu. Sadece daha iyi bir telefon piyasaya sürülmüştü. One Max derken her şeyle maksimuma dayanmış bir telefon. Çünkü ekran boyutu daha büyük, bataryası daha büyük, işlem gücünün de daha büyük olması bekleniyor tabii. Bu tarafta bazı kararsız bilgiler var. Şimdi Erdi, aslında One Max ile ilgili birçok daha kesinleşmemiş şey var. Mesela Snapdragon 800 olup olmayacağı bile henüz daha.
Tegra 4 ile bile çıkabileceği evet, söylendiği zamanda.
Hani kesinleşmemiş durumda. Bu bilgiler kesin değil. Fakat 5.9 inçlik Full HD ekrana sahip olacağını biliyoruz. Alüminyum gövdesi var. Boom Sound özelliği var. Ultra piksel kamerası var. Bunlar kesin.
Bunlar kesin evet.
Bir de bir diğer özelliği var ki bu da özel bir batarya kullanması. Bu konu herhalde herkesi şaşırtacak.
Evet, şimdi hani bizim bazı duyumlarımız var. Net rakamı şu an için vermeyeyim ama pil konusunda HTC One Max'in bir artısı olacak ve bu artıyı aktif olarak kullanmaya başladığınızda bu cihaz muhtemelen kendi segmentinde en büyük pile sahip akıllı telefon olacak. Hani şöyle söyleyeyim, 2 gün temiz. Yani 2 gün kesin bir şekilde bu telefonu şarjsız kullanabileceksiniz. Bu piyasaya çıktığı zaman hakikaten muhtemelen benzer rakip firmalarda benzer bir çözüm oluşturma yoluna gidecektir diye tahmin ediyorum.
Evet, yani bunu şöyle bir düşünün. Biliyorsunuz şarjlı kılıflar var. bu belki de şarjlı kılıflara en harika yaklaşımlardan bir tanesi nitelendirilebilir. Çünkü öyle bir şey de değil aslında. Çok farklı bir çözüm bu. Fakat bu çözümü kullanmaya başladığınızda telefona resmen bir gün daha ekleyeceksiniz. Ve ben şunu düşünüyorum ki eğer hani patentli bir teknoloji falan olursa bilmiyorum hani tasarımın patentini alabiliyorlar mı böyle bir teknolojinin ama bundan sonra herhalde tablet üreticileri falan inanılmaz bir ağız böyle suları akarak bu teknolojiye bakacak olacaklar. Çünkü HTC eğer aynı teknolojiyi kullanan bir de tablet çıkartırsa tablette nasıl bir batarya ömrüne ulaşabilirler ben tahmin edemiyorum.
Şimdi ikinci hani tablet dediğin 2 sene önce Flyer vardı 7 inç. Kapasitif ekran, kalem, şu bu. Hani bugün bir tabletin aradığımız özellikleri adamlar 2 yıl önce vermişti ama işte o da öyle biraz erken atan horoz evet. Misali piyasadan silinmişti. Şimdi tabii HTC telefona fokus olup pazar payı kazandıkça tabletlere de yönelecektir. One Max ile ilgili olarak şunu da söyleyelim. Belki bu bazı haberlerde yurt dışına çıkmış olabilir ama buradan da doğrulamış olalım. One Max'in arka kapağı da çıkıyor. Bunu da yine teyit ettirme şansını yakaladık bir şekilde. Duyumlarımız diyelim hani bir şekilde.
Bu artık kesinleşmiş özelliklerden bir tanesi olacak. Görünen o ki HTC kullanıcıların geri dönüşlerini oldukça fazla dinliyor. Hem batarya konusunda çok iddialı bir cihaz ortaya çıkacak. Hem de kapağı açılabilecek. Siz de için istediğinizi ekleyebileceksiniz. Bu da önemli detaylardan bir
tabii
tanesi.
Tabii büyük ekran söz konusu olduğu için kalem de önem kazanıyor. One Max'in yanında bir kalem olması da muhtemelen opsiyonel olur. Kutu içlerinden çıkar ayrı mesele ama One Max'in kullanımına özel bir kalem değişikliği verecek. Bakıldığı zaman One'da ne eleştirilmişti? Kapağı açılmıyor. Adam daha büyük telefonda kapağı açılır hale getirmiş. One'da ne eleştirilmişti? Pili küçüktü. Pil konusunda bambaşka bir çözüm yaratmışlar. Bakıldığı zaman One Max muhtemelen Ekim ayı gibi piyasaya girer diye tahmin ediyorum. Ben IFA fuarında tanıtılır mı? Tanıtılsa bile zaten Türkiye'ye gelmesi belli bir süre gerektirdiği için Ekim'de, Ekim sonu belki Kasım bulmaz diye tahmin ediyorum. Piyasaya girer. Girdiği zaman da rakip kim olur derseniz Note 3 olur. Sony tarafında Xperia Z Ultra olur. Bunların hepsini aslında bir araya getirip karşılaştırmak da bizler için büyük keyif olacak açıkçası.
Öyle gerçekten evet. Burada da HTC videosunun sonuna geldik. HTC Türkiye lansmanı hakkında duyumlarımızı sizlere aktardık. Aynı zamanda tabii ki izlenimlerimiz de oldu. Direkt telefonla deneme fırsatı da oldu. Ve Max hakkında da tam bilgi verdik diyemem ama en azından bir teaser yaptık diyebiliriz.
En azından One Mini vesaire diyoruz. İşte Haziran ayında video çekip paylaşmıştık. Yani söylemlerimize ne derece haklı olduğumuz da çıkmıştı. Şimdi en azından One Max ile ilgili de yeni bilgiler verdik.
Evet.
Umarım haklı çıkarız yine.
Pil konusunda gözleriniz açık olsun. Duyumlara hazır olun. Büyük ihtimalle zaten telefonun hani deneme sürümleri kullanıcılara dağıtıldıktan sonra bazı noktalara gittikten sonra pil konusundaki detaylarda daha fazla netleşecektir.
Son bir detay daha vereyim. Hadi videoyu kapatalım. Bunu da söyleyelim. One Max DDR3 belleği kullanan bir telefon olacak. Biliyorsunuz Galaxy S4 ile beraber başlamıştı. Şimdi o akım devam ediyor. DDR3 daha düşük güç tüketiyor ve daha yüksek bant genişliği sunduğu için pile artı katkı yaparken performansı arttıran bir unsur. Yeni bir teknoloji zaten cep telefonları için. HTC de bu akıma dahil olmuş ve One Max'te DDR3 belleği kullanmaya da başlamış.
Evet biz elimizden geleni yaptık. Özel bir